Ayrım 35, Rehine Elizabeth Lowell, sayfa 423. Otay Mesa, Pazartesi 12.05. 79. Bölüm. Faroe yağmuru umursamazlıktan gelerek Mercedes'ten indi, arka kapıyı açtı ve Franklin'i sert bir şekilde dışarı sürükledi. ''Hey, dikkat et!'' dedi Franklin. Faroe'nin cevabı Franklin'in ağzının köşesine inen başka bir yumruktu. Grace hafif bir ses çıkardı fakat tek kelime etmedi. Yalnızca araçtan indi ve yağmurda bunun arkasından gelecekleri beklemeye başladı. ''Bırak kanasın'' dedi Faroe Franklin'e yavaşça. ''Daha fazla vurma'' dedi Franklin, ''yoksa...'' ''Şanslısın ki Lane'e yaptıkların için bağırsaklarını deşmedim'' diyerek sözünü kesti Faroe. ''Kapa çeneni ve şükretmesini bil.'' Franklin gözlerini kasveti yıkayan yağmurda sadece beyazı görünecek şekilde yukarı dikti. Faroe onu itti. Franklin sendeleyerek ve sallanarak onun önüne düşmüştü. Deponun girişindeki beton levhanın üzerinden geçerken bocaladı ve etkisiz hale getirilmiş diğer bir güvenlik lambasının kırık camları üzerinde uyuşmuş bir şekilde durdu. Kan yüzünden artık beyaz olmayan gömleğine doğru önce kırmızı sonra pembeleşerek akıyordu. Grace kendini yağmurdan korumaya çalışmıyordu. Faroe kapıyı kontrol eden elektronik sisteme 7 haneli numarayı tuşlarken Grace bekledi. Kilit ani, keskin, metalik bir ses çıkararak serbest kaldı. Faroe kapıyı iterek açtı, eğilerek içeri girdi ve bir ışık bulana kadar etrafı yokladı. 10 metre yüksekliğindeki tavanda parlak lambalar yanıyor, deponun bir bölümünü karanlıkta bırakıyor, bir bölümünü ise ışık havuzuna çeviriyordu. İçeride hiçbir hareket yoktu. Faroe etrafına yavaşça iki kez baktı, sonra Franklin ve Grace'e içeri gelmeleri için el salladı ve kapıyı kapattı. Büyük depo o kadar boştu ki ses yankı yapıyordu. Öne doğru popüler bir markanın kırmızı Meksika biber kasaları ile istiflenmiş yarım düzine tahta palet ön büro için bir fon oluşturuyordu. Kapıların kilitli olduğu ve alarm sisteminin bulunduğu arka kısımda Meksika fasulyesi ve pirinçlerin olduğu bez çuvallarla dolu olan yarım düzine paket diğer küçük ofislerin manzarası olacak şekilde sıralanmıştı. Aralarında 30-40 metreden fazla beton zemin ve 10 metre yüksekliğinde metal tavandan başka bir şey yoktu. Faroe deponun içini tamamen görebilen duvara monte edilmiş 4 kapalı devre televizyon kamerası saydı. Her bir kameranın kırmızı ışığı yanıyordu. Bu da bu kameraların kontrol merkezine yayın yaptığı anlamına geliyordu. Deponun kapısının üstüne monte edilmiş olan bir kamera dönerek Faroe'nin hareketlerini takip etti. Faroe Grace'i yanına çekti ve bluzuna doğru fısıldadı verici kontrol. Faroe'nin kemerinin üstünde gömleğinin altında duran telsiz iki kere sinyal verdi. ''Ayrılıyorum'' dedi Grace'in sütyenine doğru. ''İki sinyal daha.'' Faroe hızlı, sert ve derin bir şekilde Grace'i öptü ve Grace de ona aynı şekilde karşılık verdi. Sonra Faroe en yakın kameraya sırtını döndü, gömleğinin altına uzandı ve telsizi kapattı. Fasulye ve pirinçlerden oluşan savunma pozisyonundaki kum torbalarına doğru yürüdü. Çatıdan gelen yağmur sesinin dışında depoda hiçbir ses yoktu. Ofisler boştu, tuvalete giden kapı kilitliydi. Eğer tuvaletin içinde birisi yoksa depo terk edilmişti. ''Kimse var mı?'' diye bağırdı Faroe. Sessizlik. Belinden cep telefonunu çıkardı. Franklin ve Grace'e doğru geri giderken bir numara tuşlamaya başladı. ''Ses yok'' dedi Grace'e ve Franklin'e. Arama tuşuna bastı ve deponun içinde çalabilecek diğer bir telefonun sesini dinledi. Sessizlik. İki kez çaldıktan sonra Hector telefonunu açtı. Sesi sarhoşmuş gibi geliyor, kelimeleri ağzında yuvarlıyordu. Aynı anda hem iyi hem de kötü haber diye düşündü Faroe. ''Depodayız'' dedi Faroe. ''Burada kimse yok.'' ''Kapatıyoruz'' diye kıkırdadı Hector. ''Lane'i telefona ver.'' ''Sen önce dosyalarla birlikte Franklin'i bana ver.'' dedi Hector. Bu bir rica değildi. ''Memnuniyetle'' dedi Faroe. ''Elinde mi?'' ''Televizyon ekranına bakıyorsun. Ne düşünüyorsun?'' dedi Faroe sabırsızca. Sonra Franklin'e dönerek ''Kameralara el salla'' diye bağırdı. Franklin asık bir suratla en yakın kameraya kelepçeli ellerini gösterdi. ''Şimdi Lane'i telefona ver.'' ''Emir, sevmem almayı. Ben El Cefe'yim.'' Çocuğu ve seni gördüğüm andan itibaren kontrol sende dedi Faroe. O zamana kadar telefonda saçmalayan iki adamız. Cep telefonunun uzaydaki uydu bağlantısına gönderdiği ve oradan sınırın 1 kilometre kadar güneyine ulaşan bağlantının diğer ucunda Faroe Hector'ın Meksika sigarası içerken ve ciğerlerine kokain çekerken çıkardığı nemli sesi duyabiliyordu. Tadını çıkar diye düşündü Faroe. Küçük bir şansla bu içtiğin son sigara olacak. Tamam dedi Hector boğuk bir sesle. Sen konuş Lane'le, sonra Jamie'yi göndereceğim. Eğer hoşuna giderse gördüğü bir sonraki adıma atlarız. Bağlantıdan bir an ses gelmedi. Sonra Lane'in sesi duyuldu. Anne, baba. Ben Joe dedi Faroe. İyi misin? Sanırım Lane'in sesi titriyordu. Oh ben... En azından bana bırakılan her şeye sahibim. Anladım. Hector beni duyabiliyor mu? Sanmıyorum. Annene dikkat et. Gözlerini ondan ayırma, tamam mı?
Tamam.
Sana ne söylerse onu yap dedi Faroe. Sakın babana dikkat etme. Sadece annene, anladın mı? Lane bir şey söylemeye başlamıştı fakat sözcükleri keskin bir acı ifadesine dönüştü. Endişelenme Amerikalı dedi Hector. O gayet iyi. Ona görgü kuralı gösterdim. Hepsi bu. Telefonu sıkmaktan Faroe'nin eklem yerleri beyazlamıştı. Adamını gönder. Faroe saatine baktı ve dakikaları saymaya başladı. Otay Mesa, Pazartesi 12.11, 80. bölüm. Faroe, Grace ve Franklin sonsuzluğa uzanan bir süre boyunca asma lambaların ışıkları altında ayakta durdular. Faroe'nin saatine göre sonsuzluk yalnızca 1 dakika 49 saniyeden ibaretti. Belirsiz metalik bir sesi vardı. 15 saniye. Bir sifon çekildi.
Bu da kim diye fısıltıyla sordu Grace.
Jamie dedi Faroe. Hector'ın güvendiği tünelin her iki girişini de bilen birini göndermesi gerekiyordu. Bu da ailesinden biri gelecek demek. Hector gibi insanlar için önemli olan tek şey kan bağıdır.
Ve her defasında onları becerenler de bu kan bağından olur.
Faroe Hector kendini 50 defa yavaşça öldürecek bir durumda olmasaydı onun için üzülebilirdi. Tuvaletin kapı tokmağı gıcırdadı. Tuvalet kapısı itilerek açıldı. Jamie Rivas kuru temizlemeden yeni çıkmış müthiş görünen İtalyan takım elbisesi ve çorapsız mokasen ayakkabılarıyla karanlık uçlu odadan sanki yeni işemiş gibi fermuarını kapatarak dışarı çıktı. Sol elinde yarı otomatik gümüş bir tabanca tutuyordu. Jamie gözlerini Faroe'den bir an bile ayırmadı. ''Ola Jamie'' diye seslendi Faroe. ''Que pasa?'' Dipnot, ''Ola Jamie, que pasa? Selam Jamie, nasıl gidiyor İspanyolca?'' ''Kapa çeneni'' dedi Jamie. ''Ben amcam gibi gevezelik yapmaktan hoşlanan biri değilim.'' Jamie 10 adım yakınlarına geldiğinde tabancasını göz seviyesine kaldırdı ve bakışlarını Franklin'in yüzüne dikti. ''Seni gerizekalı, onun bunun çocuğu diye öfkeyle çıkıştı Jamie. Senin işini hemen şimdi bitirmem gerekiyor.'' Franklin korktuğunu belli eden ilkel bir ses çıkardı. ''Onu şimdi öldür ve kimse mutlu olmasın.'' dedi Faroe. ''Özellikle de Carlos Calderon.'' Jamie silahın gözünden Franklin'in gözlerinin arasındaki bir parça deriye bakıyordu. ''Dosyalar nerede?'' ''Bir diskle'' dedi Faroe. ''Şifreleri tamamen çözülmüş ve kullanmaya hazır.''
''Göster bana.''
''Hayır.''
''Ne?''
Jamie'nin yüzü kızardı. ''Ne dediğimi duydun?'' dedi Faroe. ''Dosyayı Hector alacak, sen değil. Eğer anlaşmayı beğenmediysen git Hector'a şikayet et.'' Jamie tabancasını birkaç santim indirdi. Namlu artık Franklin'in solgun titreyen ağzına bakıyordu.
''Disk nerede?''
''Biz Lane'i gördüğümüzde sen de diski görürsün.'' dedi Faroe. ''Anlaşma bu.'' Jamie başını çevirdi ve Faroe'ye baktı. Jamie'nin gözlerine bakmak Grace'in bir adım gerilemek istemesine sebep oldu.
''Hector'a anlaşmanın hazır olduğunu söyle.'' dedi Faroe.
Jamie silahını Faroe'nin suratına doğru çevirdi.
''Seni öldürmemden Hector rahatsız olmaz.''
Faroe sıkılmış görünüyordu.
''Calderon olur.'' ''Calderon o diski istiyor. İnsanları öldürmeye başlarsan o diski alamazsın, anlaşıldı mı?''
Jamie silahı Grace'e doğrulttu.
''Bana dosyaları verirsen o ölmez.''
''Onu vurduğun anda ölürsün.'' dedi Faroe. ''Şimdi kendini tatmin etmeyi bırak ve gidip Hector'a Lane'e getirmesini söyle.'' Yavaş ince bir gülümseme belirdi Jamie'nin yüzünde.
Sen oldukça akıllı bir adamsın Amerikalı. Sana bunu söyleyebilirim.
Jamie silahını indirdi ve silah yeniden yere bakıyordu. Uzun bir süre boyunca ifadelerini okumaya çalışarak Grace'in yüzüne baktı. Ne silah doğrultulduğunda ne de Jamie'nin bakışları altında Grace gözünü bile kırpmamıştı.
''Hector senden hoşlanıyor'' dedi Jamie. ''Seni öldürmeden önce seni becerecek.''
Grace yalnızca Jamie'ye baktı.
''Amcam birkaç dakika içinde burada olur'' dedi Jamie.
Sırtını döndü ve uzun adımlarla deponun tuvaletine yöneldi. Omzunun üzerinden Faro'ya şöyle bir baktı.
''Seninle yakında görüşeceğiz Amerikalı, bana dikkat et.''
Tuvalet kapısı Jamie'nin arkasından çarpılarak kapandı. Faro'ya derin bir nefes aldı. ''Silahını uzanabileceğin bir yerde tut amada.'' Faro'ya döndü ve ardında karanlık gölgeler bırakarak dik bir şekilde ön kapıya doğru yürüdü. Grace, Hector'a ne söyleyeceğim diye seslendi.
Sigara içmeye çıktığımı.
Otay Mesa Pazartesi 12-14, 81. bölüm. Faroe Park alanından karşıya koşarak geçmeye başladığı andan itibaren ıslanmaya başlamıştı. Buna aldırış etmedi. Kurulanmaya başlamadan önce daha çok ıslanacaktı. Üzerine kamuflaj giymiş, elinde mat siyah renkli hafif makineli bir tüfek tutan Cook, çalılıkların arasından çıktı. Tamamen çalılardan oluşan bir kamuflaj kıyafeti giyen diğer bir operatör ise elinde telsiz yere uzanmıştı. Deponun içinde neler olup bittiğini dinliyordu. Grace Franklin'e bir şeyler diyordu. Faroe ne dediğini anlayamadı fakat Grace'in sesini tanıdı.
''Ses kötü geliyor'' dedi Faroe.
''Kulaklıktan öyle gelmiyor'' dedi Cook ve kamuflajının kargo cebinden bir savaş telsiz seti çıkardı. ''Jamie bizi uğraştıracağı benziyor.'' Bir an için Hector gelmeden oraya girmek zorunda kalacağımızı düşündüm.
Jamie sadece şansını deniyordu. Dosyaları Hector ya da Sam amca yerine kendisi alsa hayat onun için çok daha kolay olurdu.
Cook Faroe'nin arkasına geçti, telsizin mandalını onun kemerine taktı ve kulaklıkla kabloyu onun omzuna koydu. Faroe alıcıyı kulağının üstünden geçirip plastik parçayı kulağına yerleştirdi.
''Ses tuşu sağda'' dedi Cook.
''Biliyorum, bu vericiler federal büroya teslim edilmeden önce St. Kilda saha görevlileri tarafından test edildi.''
Faroe ses tuşunu açtı ve bir saniye sonra Ted'in hızlı, kesik kesik nefes alışverişlerini duydu. Her bir nefes Ted'in ne kadar korktuğunu belli ediyordu.
''Sakin ol'' dedi Grace, ''Joe ne yaptığını biliyor.''
Faroe kulağındaki verici parçasını işaret ederek ''Çalışıyor, peki ya tünelde?'' dedi.
''Sınır çitlerinin bu tarafına geçtiğinde sinyal alabilirsin ama onun ötesinde bir garanti veremem.''
Faroe başını sallayarak onayladı.
''Kapıları patlatmak zorunda kalırsak'' dedi Cook, ''kimsenin güvenliğini garanti edemem.''
''Lanet olsun.''
Faroe aklından saniyeleri sayarak sınır çitlerine doğru koşmaya başladı. Otay Mesa Pazartesi 12-15, 82. Bölüm. Faroe çileklerin arasından sekerek ekili alan ile sınır çitlerine kadar uzanan toprak yolu ayıran hendeğin üzerinden atladı. Yağmur damlalarının arasından hayalete benzeyen şeyler gördü ve onlara doğru koştu. Kalın zincir örgü çitlere dayanan alüminyum merdivenin uzantısının yankı yapan metalik sesi Faroe'ye doğru yolda olduğunu söyledi. Mary ve diğer iki St. Kilda operatörü çitlerin tepesine güçlükle uzanan uzun bir merdiveni dengede tutmaya çalışıyorlardı. Mary uzun namlulu teleskopik dürbüne sahip bir tüfeği ters bir şekilde sırtına asmıştı. Bu 50 kalibrelik bir fili silahın ateşlenme sesini duymadan yere serebilecek bir keskin nişancı tüfeğiydi. Faroe hariç herkes yağmur suyu geçirmeyen kamuflajlar giymişti.
''Sana güneye yalnız gideceğimi söylemiştim'' dedi Faroe merdivene uzanırken.
''Bekle'' dedi operatörlerden biri. ''Bu çamurda çok fazla kayıyor.''
Mary Faroe'ye meleğimsi bir gülüşle cevap verdi. ''Çitleri vuruş noktası olarak kullanıyorum. Arkanı kollanmış bil.'' Faroe balçıktan daha kaygan çamurda merdiveni güvenli bir şekilde sabitlemeye çalışan operatörleri izledi.
''50 kalibrelik bir kurşun ensene adanın yarısına kadar gidebilir.''
''Ensene adanın yarısına kadar nişan almazsam gitmez'' dedi Mary. ''Temiz bir görüş almazsam ya da senin yardıma ihtiyacın olduğunu düşünmezsem ateş etmeyeceğim.''
Faroe Mary'yi bu oyunun dışında tutmaya çalışmaktan vazgeçti.
''Lane'i gördün mü?''
Onu içeri götürürlerken sadece bir anlığına dürbünümden gördüm. Morlukların ve şişliklerinin altında yakışıklı bir çocuk var.
Faroe'nin yüzü asıldı. Ya uzun saçlı ve İtalyan kesim takım elbise giyen Meksikalı?
Yarım saat kadar önce Tijuana'daki deponun etrafına bir grup silahlı adam yerleştirdi, dedi Mary. Birkaç dakika önce birkaçı bir SUV'a bindi ve ayrıldı.
Şimdiye kadar her şey yolunda. Faroe karanlık bir şekilde gülümsedi. Bu iş sona erdiğinde eğer Jamie'yi görüş alanında bulursan onu indir. Hector kadar zalim değil ama ondan çok daha zeki.
Yapacağım. Jamie hala orada. Siyah bir Murano'nun içinde başka bir adamla oturuyor. Al bunu.
Mary balistik naylon kılıfın içinden bir tabanca çıkardı ve kabzasından tutarak onu Faroe'ye uzattı. Faroe başıyla onayladı, mermileri kontrol etti ve tabancayı beline kabzası dışarıda kalacak şekilde yerleştirdi. Hector gibi. Faroe merdivenden iki basamak çıktı, merdiven kaydı. Operatörler sövüp vücut ağırlıklarıyla merdivene yüklenirken Faroe çıkmaya devam etti. Merdivenin son basamağı barikat çitlerinin üstünde bulunan spiral sarımlı jiletli tele takılmıştı.
''Deri eldivenler'' diye aşağı seslendi.
Saniyeler içinde keskin nişancının ağırlığı altında merdiven titredi.
''Al bakalım'' dedi Mary bir çift eldiveni Faroe'ye uzatırken sonra merdivenin tepesini gördü. ''Bekle, dur sana tellerin üzerine atabileceğim bir kanvas ya da onun gibi bir şey getireyim. Yoksa teller her yerini parçalar.''
''Zaman yok.''
Faroe hızla eldivenleri ellerine geçirdi. Ödünç alınmış koşu ayakkabıları gibi eldivenler de biraz dardı. İki spiral teli eldivenlerle kenara yatırdı. Sonra bir ayağını iki yana ayrılmış jiletli ve dikenli tellerin arasına koydu.
''Joe, bunu yapamazsın.''
''Yapmak zorundayım.''
''Dümdüz karşıya, kendini tellerin üstünden at. Bir ayağın çitin tepesine, diğeri boşluğa.''
Faroe düşündüğü anda bunu gerçekleştirdi. Jiletli tel Faroe'ye takılıp sökülse de Faroe sıçradı, havada döndü ve sert bir şekilde çamura indi. Faroe sökülmüş telden kurtularak kendini nefes almaya, hareket etmeye ve ayağa kalkmaya zorladı. Çok geçmeden sağ koluna bir acı saplandı. Jiletli telden yeterince kurtulamamıştı. Sağ kolu yağmurun ıslatabileceğinden daha ıslaktı.
''Oh adamım'' dedi Mary. ''Kolun kötü kesilmiş, ben sana yardım getirene.''
''Hayır, bu bir emirdir.''
Faroe seri bir şekilde kolundaki kesiğin atar damara gelip gelmediğini kontrol etti. Şimdiye kadar her şey yolundaydı. Koşarak uzaklaştı. Otay Mesa, Pazartesi, 12-18, 83. Bölüm.
''Bu hoşuma gitmiyor'' dedi Franklin.
''Kimse hoşuna gitmesini istemedi'' dedi Grace.
''Ben buradan çıkıyorum. Burada vurulmayı bekleyen bir ördek gibiyim.''
''Kaçarsan ölü biri olacaksın.''
Grace'in ses tonu Franklin'in dönüp eski karısına bakmasına sebep oldu. Grace sırtını en yakın kameraya vermişti. Silahı elindeydi. Ve o silahın namlusu Franklin'e çevrilmişti.
''Dalga geçiyor olmalısın.'' dedi Franklin.
''Lain ve ölümü arasında duran tek şey sensin.'' Grace silahın emniyet kilidini açtı ve tetiği gevşetti. ''Onu Tijuana kasabına rehin verdin. Sen yaşayacaksın, Lane ölecek. Bu fikre kapılmanın sebebi nedir, öğrenebilir miyim?''
''Ben hiçbir zaman bunun olmasını iste...''
''Neyin olmasını istediğin umurunda değil.'' diye acımasız bir şekilde Ted'in sözünü kesti Grace. ''Şu anda gerçeklerle ilgilenmem gerekiyor. Ve gerçek, senin katiller için para aklayan, kendini kurtarmak için oğlunu ateş hattına atan bir korkak olduğun. Kuduz bir köpek için daha çok üzülürdüm ama yine de aynı şeyi yapardım.''
Franklin Grace'in gözlerine, asık suratına, bakışlarından yayılan gerginliğe ve uykusuzluğunu belirten ifadeye baktı. Grace silahıyla işaret ederek, ''O paketlerin arkasında yerde otur ve sızlanmayı kes. Hector geldiğinde kendini gösterme ve ben sana aksini söylemediğim sürece çeneni kapalı tut, anladın mı?''
''Sen delirmişsin.''
''Silahımın aklı gayet başında.''
Franklin tek kelime etmeden Grace'den uzaklaşarak karanlık ve ışık havuzundan oluşan tarafa yöneldi. Pirinç çuvallarının arasındaki gölgelere karıştı. Grace silahı çantasının arkasına sakladı ve tekrar kameralara döndü.
Tijuana, Pazartesi 12-20, 84. Bölüm.
Faroe sağ kolundan akıp deri eldivenine dolan kana rağmen gülümsedi. Söyle ona Amada, seni bir daha asla küçümseyemeyecek. Ve Faroe de hiçbir zaman küçümsemeyecekti. Sol elinin eldivenli parmaklarıyla sağ kolundaki en derin kesiğin bulunduğu yeri sıkıca tutarak güneye doğru koşmaya devam etti. Hava alanının kalkış ışıkları yağmurun altında bir fener gibi parlıyordu. Faroe uçakların arasında bulunan beton zeminden depar atarak geçti. Derin ve düzenli bir şekilde nefes alıp vererek yağmur altında Grupo Calderon hangarının ve deposunun etrafında güvenlik görevlileri olup olmadığını kontrol etti. Siyah bir araç, Mary'nin içinde Jamie'yi gördüğünü söylediği aracın aynısı, motoru çalışır bir halde Grupo Calderon binasının önünde bekliyordu. Aracın ışıkları bir kez yanıp söndü.
''Seninle yakında görüşeceğiz Amerikalı, bana dikkat et.''
Aracın tepe ışıkları tekrar yanıp söndü. Faroe tabancasını çekti ve araca doğru koştu. Sürücünün elektronik kontrollü camı aşağı inerek açıldı. Yolcu koltuğunda oturan bir adam vardı.
''Demek yalnız geldin.'' dedi Jamie, Faroe'nin çekmiş olduğu silahı umursamayarak.
''Belli oluyor demek.'' dedi Faroe. ''Hector'ın yanında kaç adam var?''
''Hiç yok. Kimsenin şahit olmasını istemedi, benim bile.''
Faroe, Jamie'nin yalan söylememesini umdu ama ona güvenemezdi. Aracın yolcu koltuğundaki adam öne doğru eğildi. Bu adam Carlos Calderon'du.
''O parayı istiyorum.''
''Birleşik Devletler hükümetini dava et.'' dedi Faroe. ''Sana sözünü verdiğim tek şey Hector'du.''
''Hangar açık.'' dedi Jamie. ''Tuvalette.''
Faroe çoktan koşmaya başlamıştı bile. Tünel girişinin nerede olduğunu biliyordu. Jamie park alanından çıkmadan Faroe hangarın içine girmişti. Hangarın arkasındaki tuvaletin tahta kapısı aralık bırakılmıştı. Tuvaletin zemini ve klozet son derece kirliydi. Küçük musluğun üzerindeki ayna kurumuş lekeler ve pisliklerle kaplıydı. Ayna kanlı bir cinayet alanını paspaslamış gibi duran bir adamın görüntüsünü yansıtıyordu. Faroe kokuşmuş tuvaleti bir kenara itti. Klozet betondan bir gider çukuruna akıtma yapan kaydırılabilir esnek bir boruyla bağlıydı. Tünelin girişi olan noktada biriken dışkı öbeği karşı konulmaz bir şekilde dikkat çekiyordu. Merdivenin metal basamakları etrafa kötü nemli bir koku yayarak parlıyordu.
''Birkaç gün içinde kangrenden ölmek için endişelenmeye gerek yok. Birkaç dakika içinde ölebileceğim gerçeğini düşünürsek.''
Faroe zemin seviyesinin altına indiği anda telsiz bağlantısını kaybetti.
35. ayrımın sonu. Sayfa 438.